Ayrım 6. Ölüler bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 74. Esasında nedenini dahi bilmeden gözlerimden yaşlar akıyor. Heyecanıma mani olamıyordum. Ama annem de aşağıdan bağırıyordu. Aliki, yukarılarda ne yapıyorsun sen? Senden istediğim o aspirini getirecek misin, getirmeyecek misin? Elimde aspirin yavaş yavaş aşağıya indim. Kimseye bakmadan aspirini verdim ve dışarıdaki temiz havaya kendimi attım. Yokuş yukarı koşmuşçasına derin bir soluk aldım. Heyecan içindeydim. O tuhaf mektuba annem nasıl bir cevap verecekti? Doktorun dediği gibi bizi bırakıp gidecek miydi, yoksa bizler için kendini mi feda edecekti? Kalır da kendisi mutsuz olursa veyahut da bizi bırakır da babam mutsuz olursa? Aşamadığım korkunç bir çıkmazın içindeydim. O mektubu okumuş olmakla ne kadar kötü etmiştim. Babam acaba bunları biliyor muydu? Belki de evvelisi gün ikisinin de ağlamalarının nedeni buydu. İçimdeki bu dayanılmaz sır ile ben ne yapacaktım? Kime söyleyeyim? Anneme onu örselemeden kim yardım edebilirdi? Riri'ye mi söylesem? Anneanneme mi yazsam? Hayır, hayır, yapamazdım. Sırrımı kimseye açıklama hakkına sahip değildim. Ve içinde böylesine bir üzüntü olmasına rağmen nasıl da annem dış dünyaya karşı böyle huzurlu ve mutlu görünebiliyordu? Yoksa o da mı kendi acılarını saklamak için yapay buklelerini mi taşıyordu? Acı mı, çirkinlik mi? Hayır, çirkinlik olamaz. Doktorun ona yazdıkları kendi yüzü kadar öylesine güzeldi ki. Yüzündeki gülümsemeyi, sesinin o etkileyici tonunu ve olgun bir kiraz kadar canlı ve etli alt dudağını hatırlıyorum. Ve ayrıca onun evde olduğunda annemin ne kadar daha güzel olduğunu hatırlıyorum. Angelico kadının bizlere aşk hakkında söylemiş olduğu şeyler karmakarışık bir şekilde kafamda dolanıp duruyordu. Ve sonra erkeğin kıskançlıktan valide hanımı öldürme sahnesi belirginleşiyor. Acaba babam da kıskançlıktan annemi öldürebilir miydi? Kardeşlerim hiçbir zaman bizim neden Aydın'a bir daha dönmemiş olmamızın nedenini öğrenmediler. Hiç kimse de hiçbir zaman annemin ne kadar da üzgün olup yalnızlığı aradığına dikkat etmedi. Ben ise şimdi her şeyi anlıyordum. Endişe ve heyecanını, kendi hayalini takip etmekte olan o bulanık bakışını izliyordum. Böylesine yabancı bir çevrede kalmanın kendisini çok yormuş olması nedeniyle Talat Bey'in evinden çıkıp gitmemiz için babama rica etmişti. Böylece bir sabah kendimizi katedralde iki katlı döşenmiş bir evde bulduk. Frank Levanten, ev sahibimiz Monsieur Yal, karısı ve iki çocuğu ile birinci kattaki üç odayı kendilerine ayırdılar. Biz ise konağın geri kalan bölümünü nasıl kullanacağımızı bir türlü ayarlayamıyorduk. Birkaç gün sonra babam Aydın'a gitti ve anneme arkadaşlık yapması için ikinci kuzeni Stasa Rodi'yi yolladı. Belki de babamın yapmış olduğu bu seçim öyle pek de tesadüfi değildi. Annemi hiçbir zaman dedikodu ve katı tenkitlerle yormaya cesaret edemeyecek neşeli bir arkadaş olarak seçmişti onu. Babamın giderken anneme böyle seslendiğini duymuştum. Biraz neşelenmene bak Mary. Gez, eğlen. Yeni yerleşimimiz için zaman ayır. Yeni eşyalara gereksinimimiz olacak. Babam ne kadar da güçsüz vasıtalarla, bir zamanlar parası ile elde edebileceğini zannettiği o egzotik kuşu tutmaya çalışıyordu. İzmir'de 3 ay yalnız kaldık. Ailemizde bir türlü kavrayamadığım bir şey gevşemişti. Annem öylesine değişmişti ki, bizleri o güne kadar hiç okşamadığı kadar okşuyor ve aynı zamanda o kadar da ihmal ediyordu. Bizlere karşı haksız kızgınlık patlamaları gösterdiği kadar da ölçüsüz sevgi ve şefkat gösterilerinde bulunuyordu. Artık onu ne edebiyat konuları veya fikirler ilgilendirdiği gibi evin döşenmesi konusu da ilgisini çekmiyordu. Sürekli Stasa Rodi ile dışarı çıkıyordu. Çoğu kez uyumadığımdan akşamları döndüklerinde benim görme sahamın dışında kalan kim bilir hangi intibaların etkisi altında güldüklerini, delicesine güldüklerini duyardım. O evde günler hiçbir iz bırakmamacasına geçiyor, eriyorlardı. Sanki anlamlı bir sürekliliği yaratmak üzere birbirine mafsallanmıyorlardı. Sürekli tozlu duran ağır eşyalarda terk edilmişlik görüntüsünü vermekteydiler. Aynı şekilde bahçede şimdi bana boş, düşman, ruhsuzmuş gibi geliyordu. Hasretle Aydın'daki esrarlı manolyalar ile mavi çiçekleri, kokulu mandalina ve pergamot ağaçlarını, ateş kırmızısı narları ve de palmiyeleri ile kendi bahçemizi hatırlıyordum. Tüm onlarda benim mehtap dolu çocukluk dünyamı yaşıyordum. Bir yaprak parçasından koca bir mutluluğu yaratan mehtabın gümüş ağları, gizemli alacakaranlık masallar ve de komşu minarelerden bize ulaşan müezzinlerin hüzün dolu namazları. Değişmiş olan ben mi yoksa diğerleri miydi? Konuşacak kimsem yoktu. Riri liseye kaydolmuş ve genç kız havalarına girmişti. Ders çalışmadığında kendisine sürekli asılmakta olan ev sahibimizin oğlu George Yal ile karıştırıyordu. Stefo dahi baştan çıkaran erkek rolüne soyunmuştu. Aynada 10 saat saçının ayrımını ayarlamaya çalışıyor ve küçük Zeti Yal'ı merdiven demirlerinin üzerine cambazlıklara sürüklerken oradan aşağıya yuvarlandıklarında kolları ve bacaklarıyla üstüne kenetlenerek onu öpmeye çalışıyordu. Oradakilerin hepsi beni unutmuşa benziyordu. Arkadaş olarak bana Ino'dan başkası kalmıyordu. Ne var ki o da daha öylesine küçüktü ki. Büyükannemin ilk mektubu geldiğinde kimse onu açmayı düşünmemişti. "Aa, büyükanneden mektup geldi," dediler ve bir konsolun üstüne bıraktılar. Ben onu aldım, bir odaya kapandım ve saatlerce ellerimde tuttum. Sanki önümde upuzun boyu, masmavi temiz gözleri ve kara kuru vücudu, ufacık bohçası, içlerinde daima bizler için güzel bir sürprizi saklayan derin cepli uzun etiyle büyük annem duruyordu. Ve o ilk mektubu öylesine bir içtenlikle yazılmıştı ki. Sevgili çocuklarım, gözlerimde tütüyorsunuz ve akşam karanlığı bastığında öylesine sizleri arıyorum ki ağlamaya başlıyorum. Tüm kumbaralarınızı ağızlarına kadar doldurdum. Çünkü sizlerle paylaşacağım oyuncak ve kitaplara sarf etme olanağım olmadığından, Hermione teyzenizin bana verdiği harçlıkları ne yapayım ki? Sizleri sıhhatli ve mutlu tutması ve de akıllı yapması için Meryem Ana'ya yaktığım mumlardan başka ne masrafım olabilir? Bunu özellikle sana söylüyorum Stefo. Şimdi başında kimse yokken çalışıyor musun? Yoksa gene imtihanlarda ikmale mi kalacaksın? Babanızın ille de İzmir'de kalmanızı istemesine çok üzüldüm. Ama bu iyiliğiniz içinse Allah'ın istediği gerçekleşsin. Tap tatlı annenizi benim tarafımdan çok çok öpün. Onu hep dinleyin ve onu yormayın. Tüm sevgimle ben ve teyzeniz sizleri öperiz. Büyük anne Erinaki. Görmesi için açık mektubu kutsal bir özenle annemin komodininin üzerine bıraktım. Aradan 2 gün geçtikten sonra da mektup aynı yerde duruyordu. Yeni yaşamlarının herkesi o zamana kadar sürdürdükleri güzergahlarından çıkarmış olduğundan artık emindim. Annemdeki değişikliğin esas sebebi olarak kabul ettiğim Stasa Rodi'ye özellikle kısıyordum. Evin bütçesini tutuyor ve kendi öz masrafları için şimdiye kadar hayatında sarf etmediğini sağa sola savuruyordu. İzmir'de ille de evlenecek bir kimseyi bulma telaşı içindeydi ve bu mazeretle de annemi her yere sürükleyip duruyordu. Stasa Rodi, Aydın'ın dedikodusuna sıklıkla konu olanlardan biriydi. Gençliğinden beri dul olup yüksekten atıp tutmasını seven annesi Kiria Evharis, bir zamanlar büyük kızı Eleni için zengin bir damat ayarlamayı becerebilmişti. İttifatlar, ziyafetler ve de gezi tertiplemeleriyle Damianos Arnavutis'ten evlenme vaadini koparmakta başarılı olmuş ve bir süre sonra da Söke'de Damianos'un Eleni Rodi ile düğünleri yapılmıştı. Pek çok köyün sahibi olan Arnavutis ailesi her ne kadar tek oğulları ve varisleri için bekledikleri farklı ise de bu evliliği kabul etmişti. Ne var ki daha 2 yıl geçmeden Eleni öldü. Hamile kalmış ve annesi de çeşitli koca karı ilaç ve vasıtalarıyla çocuğunu düşürtmeye mecbur bırakmıştı. Şimdiden mi göğsünü tahtaya çevirteceksin? Saçmalığa bak. Daha hayatının tadına varmadan ortaya bir ufaklık çıkacak. Erkekler efendime söyleyeyim çocukları severler. Severler ama daha karılarına tam doymadan değil. Daha sen doğru dürüst onun aklını çelmedin ki karnını şişirmeye çalışıyorsun. Lafa bak. Ve al sana koca karı ilaçları. Ebeler ve de özel yöntemler. Sonunda da karnı şişti, peritonite yakalandı ve öldü. Kiria Evharis bol histerik gösterilerle ağladı, dövündü. Artık bundan böyle hayattan hiçbir şey istemediğini tekrarlayıp durdu. Ama kendisi gerçekten ölmediğine göre de gerçeği görmemezlikten de gelemiyordu. Şimdi ne olacaktı? Böylesine boşuna o Karun gibi zengin damadı ellerinden kaçıracak mıydı? Gözyaşlarını bir güzel kuruttu ve ikinci kızı Stasa'ya ölenin elbiselerini giydirerek onun gibi tarattı ve damadına döndü. Damianos, Elenin ölmedi. İşte kendisi tıpkısının aynısı karşında. İlk günlerde Stasa utangaç, tecrübesiz ve çekingendi. Ancak annesi peşini hiç bırakmıyordu. Ona şunu söyle, bunu söyle, onu yazıhanesinden almaya git, üzgünmüş gibi davran ve gözünün içine bak, göğsünü bir düğme daha aç, zayıf noktalarını bul ve iltifatlarını ona göre yönelt. Sürekli dersler ve ayarlamalar. Damianos çiftliklerindeyken Stasa'yı yanına katıyordu. Genç ve canlı bir erkek olan damat da önüne çıkan bu sayısız fırsatlardan yararlanmaya başlamıştı. İhtiyar kadın derslerini sürdürüyordu. İyi gidiyorsunuz. Ancak şimdi çok dikkatli olman gerek. Dinliyor musun beni? Duygusallığa gerek yok. Ölçülü ol. Her şeyi verme. Stasa ateşli, güzel ve ancak 17'sindeydi. Damianos'u gerçekten sevdi ve başına evlilik tacını geçirmeyi beklemeden kendini tümüyle ona verdi. Dedikodu ansızın çıktı ve Arnavutis ailesi oğullarını bir daha geri dönmemecesine gizlice Avrupa'ya kaçmaya zorladı. Stasa amansız taşra dedikodusunun hedefi haline geldi ve evlenemedi. Elektra ve Io teyzeler gibi hanımefendi hanımlar artık ona selam vermiyordu. Erkeklere gelince kendisine tatlı tatlı bakıyor ve de karılarını kucakladıklarında da akıllarına onu getiriyorlardı. Biraz sonra parasızlık da eklenerek o acı son tamamlandı. Anası çekilmez ve yarı deli bir hale geldi. Kızını süslü püslü boyayıp giydiriyor, çeşitli büyülere girişiyor ve kızıyla damat kokusunu aldığı yerlere damlıyordu. Böylece ikisi de trajik bir alay konusu haline gelmiş oldular. Anne bir gün üzüntüden öldü. Stasa tanıdıklarının ve özellikle babamın yardımlarına muhtaç beş parasız bir yetim olarak ortada kaldı. İzmir'e gelişiyle umutları alevlendiği gibi annesinin öğretileri de içinde canlandı. Durumunu kuvvetlendirmek için de artık annemin dal kavuğu ve de onun sırdaşı haline gelmişti. Biraz sonra 12 adadan annemin iki kardeşi Petros ve Hristoforos da geldiler. Gelişleri bizleri neşeye boğdu. Ancak kısa sürede bunların da aileye bir yükten başka bir şey olmadıklarını gördük. Petros tam anlamıyla her şeye boş veren ve eğlenceye düşkün biriydi. Kendi ifadesine göre iki şanssız evlilik yapmış ve şimdi de üçüncü bir zengin hanım bulma gayreti içindeydi. Elbiselerinin faturaları hep anneme gelirdi. Ve annemin huysuzlaştığını gördüğünde onu belinden yakalar, havada bir iki kez döndürür ve her zamanki nakaratını tekrarlamaya başlardı. Zengin bir drahomayı alıp bana verdiğinin tümünü hatta çift olarak iade ettiğimde sevgili hemşireciğim sana nefis bir hediye gibi gelecektir. Hristoforos dayı ise tamamen değişik bir karaktere sahipti. Sessiz, saygın ve okumaya düşkün. Sanki etrafında olup bitenler onu hiç ilgilendirmezmiş gibiydi. Saatlerce masasına kapanır ve sürekli bir şeyler okur veya yazardı. Yemek saatinde dahi, o sıralarda Petros masa örtüsünün altından Stasa'nın bacaklarını mıncıklar veya Stafos'a şaklabanlıklar yapar veyahut hizmetçilerle şakalaşırken bardağını kitabına dayar ve kendinden geçerdi. Aydın'dan döndüğünde babam bu beklenmedik akraba işgali karşısında en ufak bir serzenişte bulunmayı aklından bile geçirmedi. Hatta anneme yeni sorumluluklar yüklemek suretiyle kararlarını etkileyebilmek için bu durumu kendisinin dahi körüklemiş olduğu söylenebilir. Petros ve Hristoforos'a burada İzmir'de kendine geleceklerini kurabilmeleri için pek çok fırsat bulabileceklerinden istedikleri kadar bizimle kalabileceklerini söyledim. Annem aynı fikirde değildi. Pek de doğru yapmadın. Böylesine bir yükü sırtlamamız için uygun bir zaman değil. Boş versene sen, ha doyurulacak 8 ağız, ha 10. Onlar da bizim çocuklarımız sayılırlar. Babam Aydın'dan epeyce parayla dönmüştü. Bunlarla annemi tekrar mutlu edeceğine ve onu yeniden kazanacağına inanıyordu. Aklını hiç de parasını ölçülü kullanmaya yormuyordu. Anneme büyüklerin küçük çocukların sevgisini kazanmak için denedikleri aynı basit yolları kullanıyordu. Kendisini hep tatlı, çiçek, elbise ve çantalara boğuyordu. Zekası ve iyi kalpliliğini övüyor, şıklığı ile fettanlığını körüklüyordu. Her ne kadar hiçbir zaman kendisiyle hayatını sürdürme kararını alıp almadığını, sorma cesaretini göstermemiş ise de daima düşüncelerini okumaya çalışıyordu. sürekli oturulacak bir ikametgahın temini için neden ilgilenmediğini sorduğunda alacağı yanıttan tüm geleceği bağlı imişçesine, yüzü korkunç endişesini aksettiriyordu. Durumu anlamış olan annem hemen yanıtlamaya yanaşmadı, gözlerini indirip sustu. ''Mobilyalar içinde mi bakmadın?'' diye dudakları heyecandan titreyerek sordu. ''Hayır. Rerin'in istediği Alman piyanosu için sağa sola baktın mı?'' ''Bakmadım.'' Ama tüm bunlarla ilgilenmen için yazmamış mıydım? Yazmıştın. Annemin tüm bunlarla ilgilenmiş olduğunu ve kardeşleriyle yapmış bulunduğu konuşmalardan da kendi içinde tüm kişisel duyguların bir yana itilmiş olduklarını ve annenin kazanmış bulunduğu da biliyordum. Öyleyse neden babamla apaçık konuşmuyordu? Babamla neden kedi fare oyununu oynuyordu? Yoksa kendi mutsuzluğunun acısını zavallı adamı mutsuz etmekle babamdan mı çıkarıyordu? Babam elindeki sigara ile sinirli bir şekilde oynarken üzgün bir çocuk edası ile konuşmasını sürdürdü. Ben ki sana yeni eşya satın alma mutluluğunu tattırmak için tüm eski mobilyamızı sattım. Annemin yüzü birdenbire yumuşadı. O anda içindeki en ufak bir tereddütü bir kenara atarcasına hafifçe içini çekti ve yazgısına yenilgiyi kabul etmiş olduğunu gösteren bir ses ile ''Evi de kiralayacağız, eşyaları da alacağız Vasiliciğim. Yeter ki hepimiz sağ salim olalım.'' Aradan kaç yıl geçse de o andaki babamın gözlerindeki ifadeyi hiç unutmayacağım. Aydınlandılar, zevklendiler, yerlerinden fırladılar, uçtular. Annemin ellerini gözyaşlarıyla ıslatırken onları avuçlarına almış ve ''Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.'' dercesine sürekli öpüyordu. Ne var ki tek bir an annemdeki yıkılmışlığın farkına hiç ama hiç varamadı. İşiyle ilgili en ulaşılmaz projelerinden söz ediyor, İzmir acenteliğini hemen şube haline getireceğini ve kısa bir süre sonra burada da ayrıca yeni bir fabrika kuracağını ve tekrarlayıp duruyordu. Babam gerçeği söylemiyordu. Çünkü bir süre sonra Doktor Alexis Benas'ın umutsuzluk içinde Mısır'a gittiğini öğrendikten ve artık annemin kararını değiştirme tehlikesinin ortadan kalkmış olduğunu gördükten sonra tüm taşınmaz servetini satmış bulunduğunu anneme açıkladı. Mericiğim, bir tek evimizi, içinde böylesine bir mutluluk yaşamış olduğumuz evimizi tutmak istiyordum. Ama sevgilim, gelirimizin kaynağı fabrikanın ayakta kalabilmesi için onu da elden çıkarmam gerekti. Evleri yapan fabrikaydı. Onları da yiyen gene fabrika oldu. Ve gene de fabrika onları yeniden yapacaktır. Bundan böyle yaşamımız için yeni bir dönem başlıyordu. Moskov sokağında tuhaf bir ev kiraladık. Eskiden İran konsolosluğu idi. Koskocaman, iki katlı, canlı, renkli, duvar kağıdı ile kaplı, kocaman odalı, bir hapishaneyi çevrelercesine göğe doğru yükselen duvarları ve içinde sayısız saksısı olan avlulu ve girişte duvara zincirlerle tutturulmuş ve herhalde bir zamanlar İran bayrağını asmakta oldukları upuzun bir direği olan bir bina. Alt ile üst katlar arasında esasında hizmetçi odaları olması gereken iki odalı bir ara bölüm vardı. Ancak üst katta bol yer olduğu ve de onları gözü önünde bulundurmak istediği için annem hizmetçileri de üst kata yerleştirdi. Böylece ara bölüm biz çocuklara kaldı. Öğrenme ve eğitilme arzusunun bitiminden ve de kimsenin tenezzül etmemesi nedeniyle kabul günleri tertipleme faslının sona ermesinden sonra artık annemin değil onları okumak, başlıklarını dahi görmek istemediği dedemin kitaplarını oraya yerleştirdim. İçlerinden tek bir şey anlamamış olmama rağmen o yaldızlı, vişne çürüğü ve siyah deri kaplı kalın kitapları seviyordum. Sanki temas yolu ile onlardaki bilgeliği kendime aktaracakmışçasına onları karıştırıyor, resimlerine bakıyor, kalınlıklarıyla oyalanıyordum. Ayrıca o evin hepimize baş edilmez bir huşu yaratan derin ve karanlık bir bodrumu vardı. Bir gün orada altın dolu bir kap bulacağımızı söyleyerek oraya inip araştırmamız için Evantia kadını ikna ettim. Bir el feneriyle oraları karıştırmaya başladık. İlk bulgularımız elinde çıplak bir kılıç tutan İran arslanlı koskoca bir kalkandı. Bunlarla birlikte abanoz ve fil dişinden bazı kırık eşya ile insan hayvan arası pirinç ve tahtadan bazı heykelciklerin yanı sıra kırık bir Şam kılıcını da bulduk. Evantia kadının yüzü sapsarı olmuş, korkudan sürekli istavroz çıkarıyordu. Bir ara karakol hücresini andıran ve demir çubuklardan yapılmış bir bölüme çarptık. Kendisini cesaretlendirmek için bağırdım. İşte hazine. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Fakat demir perdeyi zorladığımızda öylesine kötü ve ürkütücü bir gıcırtı oldu ki, Evantia kadın beni de peşinden çekiştirerek korku içinde kaçıştı. Büyük İsa'nın gücü her kötülüğü kovar. Buralarda her köşede hortlak var. İlk kez olarak böylesine olağanüstü olayların beni hiç korkutmadığını anladım. Beni korkutan insanlardı. Masallar dönemi hiç de farkına varmadan benim için geçip gitmişti. Artık beni yeni bir şey etkiliyordu. O sıralarda içinde bulunduğum, canlı ve diğerleriyle birlikte yaşamakta olduğum bir masal. O karanlık bodrumda ve de ara bölümdeki odalarda ilk Hristiyanların mistik heyecanı içinde biz tüm çocuklar toplanıyor ve tebeşir ile duvarlara ilk milli yaşalarımızı yazıyor, Yunan bayrağını çiziyor ve de milli özgürlük marşını söylüyorduk. Tüm bu yeni oyunlarımızın fikir babası olan babamız mutluluk içinde annemize sesleniyordu. Kırlangıçlarımız ilkbaharı muştuluyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 85.